Oraya gitme demedim mi sana? Seni yalnız ben tanırım demedim mi? Demedim mi bu yokluk yurdunda hayat çeşmesi benim? Bir gün kızsan bana, alsan başımı 100.000 yıllık yere gitsen, dönüp kavuşacağın yer benim demedim mi? Demedim mi şu görünene razı olma? Demedim mi sana yaraşır otağı kuran benim asıl? Onu süsleyen, bezeyen benim demedim mi? Ben bir denizim demedim mi sana? Sen bir balıksın demedim mi? Demedim mi o kuru yerlere girme sakın? Senin duru denizin benim demedim mi? Kuşlar gibi tuzağa gitme demedim mi? Demedim mi senin uçmanı sağlayan benim? Senin kolun kanadın benim demedim mi? Demedim mi yolunu vururlar senin? Demedim mi soğuturlar seni? Oysa senin ateşin benim, sıcaklığın benim demedim mi? Türlü şeyler derler sana demedim mi? Kötü huylar edinirsin demedim mi? Ölmezlik kaynağını kaybedersin demedim mi? Yani beni kaybedersin demedim mi? Söyle, bunları sana hep demedim mi? Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Kendi Gök Kubbemiz programıyla huzurlarınızdayız. Bendeniz İbrahim Selman Apa. Efendim, bu hafta Kendi Gök Kubbemizde yad edeceğimiz, anacağımız nadide isim, kıymetli şahsiyet Mevlana Celaleddin Rumi. 6 Rebul Evvel 604'te 30 Eylül 1207'de Horasan'ın Belh şehrinde dünyaya geldi. Öte yandan Divan-ı Kebir'deki bir şiirinden hareketle Şems-i Tebrizi ile buluştuğunda 62 yaşında olduğu, dolayısıyla doğum tarihinin 580 olması gerektiği ileri sürülmüşse de Helmut Ritter bu iddiayı geçerli bulmamıştır. Mevlana, Mesnevi'nin girişinde adını Muhammed bin Muhammed bin Hüseyin el-Belhi diye kaydetmiştir. Lakabı Celaleddin'dir. Efendimiz anlamındaki Mevlana ünvanı onu yüceltmek maksadıyla söylenmiştir. Sultan manasına gelen Farsça Hüdavendigâr ünvanı da kendisine babası tarafından verilmiştir. Ayrıca doğduğu şehre nispetle Belhi olarak anıldığı gibi hayatını geçirdiği Anadolu'ya nispetle Rumi, Mevlana-yı Rum, Mevlana-yı Rumi ve müderrisliği sebebiyle Molla Hünkar ya da Molla-yı Rum gibi ünvanlarla zikredilmektedir. Eserlerinde verdiği bazı bilgiler dışında Mevlana ve çevresiyle ilgili bilgiler büyük ölçüde oğlu Sultan Veled'in İptidanamesi, müridlerinden Feruduni Sipehsalar'ın Risalesi ve torunu Ulu Arif Çelebi'nin müridi Ahmet Eflaki'nin Menakıbül Arifini'ne dayanır. Eflaki'nin çağdaşı Abdülkadir el-Kureyşi de El-Cevahirül Mudiyye adlı Hanefi ulemasına dair eserinde onunla ilgili kısa bilgiler yer alır. İptidanamedeki bilgiler birinci elden olmakla birlikte kısa ve özlüdür. Birçok hususta en ayrıntılı bilgileri içeren Eflaki'nin eserinde ise bazı abartı, çelişki ve hatalar mevcuttur. Mevlana'nın eserlerinde soyuna dair bilgi bulunmamaktadır. Risale-i Sipehsalar'da Mevlana'nın babası Bahaddin Veled, Hazreti Ebubekir'in soyundan geldiği belirtilmekte ve El-Cevahirül Mudiyye'de Hazreti Ebubekir'e varan şecere kaydedilmektedir. Eflaki ve sonraki müelliflerden Abdurrahman-ı Cami ile Devlet Şah da onun Hazreti Ebubekir soyundan geldiğini kaydeder. Öte yandan Eflaki, Bahaddin Veled'in bir sözüne dayanarak onun soyunun anne tarafından Hazreti Ali'ye ulaştığını söyler. Türklüğü ile ilgili tartışmalarsa son döneme ait olup büyük ölçüde beni yabancı sanmayınız. Ben bu mahalledenim. Sizin mahallenizde evimi arıyorum. Her ne kadar düşman görünüyorsam da düşman değilim. Her ne kadar Hintçe söylüyorsam da aslım Türktür. şeklindeki rubaisi çerçevesinde cereyan etmiş, şiirdeki Türk kelimesiyle ırkî mensubiyetin kastedildiğini savunanların yanında, bazıları kelimenin burada farklı anlamlara geldiğini, bir kısmı da bununla Türk ırkına ruh yakınlığının kastedildiğini ileri sürmüştür. Mevlana'nın babası Bahaddin Veled, Belh'e yerleşmiş bir ulema ailesine mensuptu ve Sultanur Ulema ünvanıyla tanınmıştı. Sipehsalara göre tarikat silsilesi Ahmed el-Gazzali'ye ulaşan Bahaddin Veled'in Kübreviye tarikatının kurucusu Necmeddin-i Kübra'nın müridi olduğu da kaydedilmektedir. Eflaki'ye göre Bahaddin Veled'in annesi Harizmşahlar hanedanından Alaaddin Muhammed Harizmşah'ın kızıdır. Daha eski bir kaynak olduğu halde Risale-i Sipehsalar'da yer almayan bu rivayetin Eflaki'nin hayal ürünü olduğu ileri sürülmüş ve müellifin daha sonra Bahaddin Veled'in Sultan Alaaddin Harizmşah'ın torunu olduğuna dair hiçbir şey söylemediğine dikkat çekilmiştir. Yine Eflaki'ye göre Yunan felsefesini benimsedikleri için Fahreddin Errazi ve Zeyni Kişi gibi alimlerle onların görüşlerine uyan Harizmşah Alaaddin Muhammed'i vaazlarında ağır şekilde eleştiren Bahaddin Veled'in yöneticiler ve ulema ile arasının açılmasını fırsat bilen, karşıtları onun siyasi gaye güttüğünü, taraftarlarıyla isyan hazırlığı içinde bulunduğunu ileri sürmüşler. Bunun üzerine Harizmşah Alaaddin Muhammed ondan ülkeyi terk etmesini istemiş. O da ailesiyle birlikte Belh'ten ayrılmak zorunda kalmıştır. Feridun Sipehsalar'ı Bahaddin Veled'in hükümdarla arasının açılmasından sonra ülkeden çıkarılması kararında Fahreddin Errazi'nin hususi gayretleri olduğunu belirtmekte ise de Eflaki'nin kaydettiğine göre Bahaddin Veled, Belh'ten Fahreddin Razi'nin vefatından en az 300 yıl sonra 609'da ayrılmıştır. Mevlana bu sırada 5 yaşındadır. Sultan Veled ise Bahaddin Veled'in ülkeden çıkarılması kararına temas etmeksizin Belh halkından incindiği için aldığı manevi işaretle Hicaz'a gitmek üzere şehri terk ettiğini ve henüz yoldayken Belh'in Moğullar tarafından istila edildiğini belirtir. Reynold Alain Nicholson ve Helmut Ritter, Bahaddin Veled'in sırf Moğollardan kaçmak için Belh'i terk ettiğini ileri sürmüşlerse de, kaynaklarda bu yönde bir kayıt yoktur. Bahaddin Veled'in Hicaz yolculuğu ile ilgili olarak Feridun-i Sipehsalar'la Eflaki'nin verdiği bilgiler birbiriyle uyuşmamaktadır. Mevlana'nın babası, müritleri ve ailesiyle birlikte yol üzerinde bulunan şehirlerde bir müddet konaklayıp sonunda Bağdat'a ulaşmış, orada Şehabeddin'e Sühreverdi tarafından karşılanmış, Bağdat'tan Küfe yoluyla Hicaz'a gitmek üzereyken Moğolların Belh'i işgal ettiği haberini almıştır. Horasan şehirlerinin Moğollar tarafından 617 yılında istila edildiği bilindiğine göre Bahaddin Veled'in Bağdat'ta bu tarihte bulunduğu anlaşılmaktadır. Ancak Eflaki'nin yolculuğunun daha sonraki safhaları hakkında verdiği tarihler bu bilgiyle çelişmektedir. Eflaki, Bahaddin Veled'in Hicaz'dan dönerken Şam'a uğradığını, Malatya'ya, Sivas'a geldiğini, daha sonra Erzincan üzerinden Akşehir'e geçerek kendi adına yaptırılan medresede 4 yıl ders okuttuğunu, oradan Larende'ye yani Karaman'a gittiğini, burada da adına yaptırılan medresede en az 7 yıl müderrislik yaptığını, ardından Sultan Alaaddin Keykubad'ın daveti üzerine Konya'ya yerleştiğini belirtir. Ayrıca Mevlana'nın 17 veya 18 yaşındayken Larende'de Semerkantlı alim Şerafettin Lala'nın kızı Gevher Hatun'la evlendiğini, 623'te Sultan Veled'in bir yıl sonra da diğer oğlu Alaaddin'in dünyaya geldiğini kaydeder. Eflaki'nin ifadesinden Mevlana'nın Larende'deki medresede 7 yıldan fazla süren eğitimini tamamlayıp evlendiği anlaşılmaktaysa da bu onun hem evlilik yaşı hem de çocukların doğum tarihiyle uyuşmamakta. Verdiği tarihler Larende'ye yerleştikten 1 ya da 2 yıl sonra evlendiğini göstermektedir. Mevlana'nın annesi Mümine Hatun, Larende'de vefat etmiş, defnedildiği yere daha sonra Karaman Mevlevi Hanesi inşa edilmiştir. Feridun-i Sipelhasar ise Mevlana'nın Konya'ya geldiğinde 14 yaşında olduğunu belirtmiştir. Buna göre Bahaddin Veled'in 618 yılında Konya'ya geldiği anlaşılmaktadır. Sultan Veled ise hiçbir ayrıntıya girmeden Bahaddin Veled'in Hicaz'dan Rum diyarına geldiğini ve Sultan Alaaddin Keykubat'ın onu Konya'da ziyaret ettiğini kaydetmekle yetinmiştir. Öte yandan Mevlana'nın Fihi Mafih adlı eserinden Harzemşah'ın Semerkant'ı kuşatması sırasında orada olduklarının anlaşılması, yolculuk sırasında önce Semerkant'a gittiklerini göstermektedir. Ayrıca Bahaddin Veled'in yol üzerinde bulunan Nişabur şehrine uğradığı, burada Feridüddin Attar'ın kendilerini ziyaret ettiği ve tasavvufi mesnevisi Esrarname'yi Mevlana'ya hediye ettiği belirtilmektedir. Devlet Şah'a göre bu görüşmede Feridüddin Attar, Mevlana için babasına "Bu senin oğlun çok zaman geçmeyecek, alemde yüreği yanıkların yüreğine ateşler salacaktır" demiştir. Helmut Ritter, Feridüddin Attar'ın o tarihlerde muhtemelen hayatta bulunmadığını belirterek bu buluşmayı şüpheli görmüşse de Attar'ın 618 yılına kadar yaşadığı bilinmektedir. Mevlana ilk hanımı Gevher Hatun'un ölümünden sonra Konyalı İzzeddin Ali'nin kızı Kerra, Gera Hatun'la evlendi. Dul olan ve Şemseddin Yahya adında bir de çocuğu bulunan bu hanımdan Emir Muzafferüddin Alim Çelebi ve Melike Hatun dünyaya geldi. Bahaddin Veled Konya'da Altunaba medresesinde 2 yıl müderrislik yaptıktan sonra 18 Rebiulahir 628 tarihinde vefat etti. Bu sırada 24 yaşında olan Mevlana babasının yerine geçip müderrislik yapmaya başladı. Ertesi yıl Mevlana'nın çocukluğu sırasında terbiyesiyle meşgul olan Bahaddin Veled'in müritlerinden Seyyid Burhaneddin Muhakkak-ı Tirmizi, şeyhini ziyaret etmek için Konya'ya geldi. Ancak burada şeyhin öldüğünü öğrendi, Seyyid Burhaneddin'in daha önce şeyhinin vefatından haberdar olduğu, rüyasında Bahaddin Veled'in kendisine oğlunu irşad etmesini söylediği için Konya'ya geldiği de kaydedilmektedir. Seyyid Burhaneddin Konya'ya gelince Larende'de bulunan Mevlana'ya mektup yazarak onu Konya'ya çağırmış, buluştuklarında babasının hem zahir hem hal ilimlerinde kamil bir şeyh olduğunu, kendisinin zahir ilimlerinde de elde ettiği üstün dereceyi hal ilimlerinde de kazanması gerektiğini söylemiş, bunun üzerine Mevlana, Seyyid Burhaneddin'e mürid olup 9 yıl ona hizmet etmiştir. Eflaki'ye göre Seyyid Burhaneddin'in buluştuklarından bir yıl sonra Mevlana'yı zahir ilimlerde daha da ilerlemesi için Şam'a gönderdiğini söyler. 630 yılında gerçekleştiği anlaşılan bu seyahat sırasında Seyyid Burhaneddin Konya'dan Kayseri'ye kadar Mevlana'ya refakat etmiş, Mevlana buradan Halep'e gitmiş, Seyyid Burhaneddin ise geri dönmeyip Kayseri'nin yöneticisi Sahip İsfahani'nin yanında kalmıştır. Mevlana Halep'te Hallaviye Medresesi'nde aynı zamanda şehrin yöneticisi olan Kemalüddin İbnül Adim'den ders almıştır. Sipehsalar onun İbnül Adim'den birkaç medresede ders okuduğunu belirtmiş ancak bunların adını zikretmemiştir. Ardından Şam'a geçerek Mukaddemiye Medresesi'ne yerleşen Mevlana'nın Halep'te ne kadar kaldığı bilinmemektedir. Eflaki onun Şam'da 4 ya da 7 yıl ikamet ettiğinin söylendiğini belirtmişse de Bediüzzaman Fürün Zafer Şam'dan döndükten sonra Seyyid Burhaneddin'in henüz hayatta olmasını dikkate alarak Mevlana'nın bu şehirde 4 yıldan fazla kalmasının mümkün olamayacağını ileri sürmüştür. Mevlana'nın Arap dili ve edebiyatı, lügat, fıkıh, tefsir ve hadis gibi ilimler başta olmak üzere akli ve nakli ilimlerden icazet aldığını söyleyen Sipehsalar, onun Şam'da Muhyiddin İbnül Arabi, Saadettin-i Hammuye, Osman-ı Rumi, Evhadüddin-i Kirmani ve Sadreddin Konevi ile uzun müddet sohbet ettiğini belirtir. Eflaki Mevlana'nın Şam'dan Kayseri'ye döndüğü sırada Sahip İsfahani'nin kendisini sarayında misafir etmek istediğini, ancak Seyyid Burhaneddin'in buna razı olmadığını, ilimde babasını geçtiğini söyleyip ledün ilminden inciler saçması için halvete girmesi gerektiğini belirterek onu hazırladığı bir hücreye koyduğunu ve peş peşe üç erbayın çıkarttırdığını, ardından birlikte Konya'ya gittiklerini, Seyyid Burhaneddin'in burada ona irşad için icazet verdikten sonra Kayseri'ye döndüğünü ve burada vefat ettiğini, Mevlana'nın onun kabrini ziyaret edip tekrar Konya'ya gittiğini kaydeder. Sultan Veled ise Mevlana'nın Seyyid Burhaneddin'e 9 yıl hizmet ettiğini, mana aleminde gönüllerin birleştiğinden dolayı sözde, özde ve sırda bir olduklarını, Burhaneddin'in bu dünyadan göçmesiyle Mevlana'nın tek başına kaldığını, Allah'a yönelip yanıp yakılarak, dertlere düşerek 5 yıl riyazet çektiğini, sayısız kerametleri zuhur ettiğini, bu arada irşat faaliyetlerinden geri durmayıp halka vaaz vermeyi, çoğu ulema ve yönetici kesiminden olan müritleriyle sohbet etmeyi sürdürdüğünü anlatır. Mevlana, Seyyid Burhaneddin'in vefatından 5 yıl sonra Konya'da Şems-i Tebrizi ile karşılaştı. Dönemin pirleri tarafından Tebrizli Kamil olarak isimlendirilen ve birçok yer dolaştığı için Şems-i Perende, Uçan Şems diye anılan bu zat, ilk önce Tebriz'de Şeyh Ebu Bekri Selebaf'ın hizmetinde bulunmuş, ardından birçok mutasavvıfla sohbet etmişti. Bir görüşe göre Rübneddin-i Sücasi'ye, başka bir görüşe göre ise Baba Kemal Cendi'ye mürid olmuştu. Cami adı geçen şeyhlerin hepsiyle görüşmüş olma ihtimalinden söz etmektedir. Eflaki Şems'in Konya'ya 26 Cemaziyelahir 642 yani 29 Kasım 1244 tarihinde geldiğini söyler. Bu Sultan Veled'in verdiği bilgiyle hemen hemen aynıdır. Eflaki'nin kaydettiği tarih Şems-i Tebrizi'nin sözlerinden derlenen makalatta da bulunmaktadır. Makalatta "Beni velilerinle tanıştır" diye dua etmesi üzerine rüyasında "Seni bir veliye yoldaş edelim" denildiğini, onun nerede olduğunu sorduğunu, ertesi gece o velinin Anadolu'da bulunduğunu ancak tanışma vaktinin henüz gelmediğinin söylendiğini anlatan Şems ile Mevlana arasında ilk karşılaştıkları sırada geçen konuşmanın mahiyeti hakkında farklı rivayetler vardır. Sipehsalar bir gece Konya'ya gelip Pirinççiler Hanı'na yerleşen Şems-i Tebrizi'nin sabahleyin hanın önündeki sedirlerde oturarak oradan geçmekte olan Mevlana ile göz göze geldiğini, ilk manevi etkinin bu şekilde gerçekleştiğini, Mevlana'nın hemen karşısındaki bir sedire oturduğunu, uzun müddet hiç konuşmadan birbirlerine baktıklarını, ardından Şems'in söze başlayarak Beyazıt-ı Bistami'nin Hazreti Peygamber'in kavunu nasıl yediğini bilmediği için ona bağlılığı sebebiyle ömrü boyunca hiç kavun yemediği halde kendimi tesbih ederim. Şanım ne yücedir. Cübbemin içinde Allah'tan başka kimse yoktur gibi sözler ettiğini, Hazreti Muhammed'in ise bazen gönlüm bulanır da o sebeple ben Allah'a her gün 70 defa istiğfar ederim dediğini ve bunları nasıl yorumlamak gerektiğini sorduğunu kaydeder. Mevlana cevap olarak Beyazıt'ın kamil velilerden olmakla birlikte çıktığı tevhid makamının yüceliği kendisine gösterilince bunu yukarıdaki sözlerle ifade etmeye çalıştığını, Resul-i Ekrem'in ise her gün 70 makam geçtiğini, ulaştığı makamın yüceliği yanında bir önceki makamın küçüklüğünü görünce daha önce o kadar yetindiğinden dolayı istiğfar ettiğini söylemiş, bu cevabı çok beğenen Şems-i Tebrizi ayağa kalkarak Mevlana ile kucaklaşmıştır. Eflaki'ye göre ise Şems-i Tebrizi Konya'ya geldiğinde Şekerciler Hanı'na yerleşmiş, Mevlana ders verdiği 4 medreseden biri olan Pamukçular Medresesi'nden talebeleriyle birlikte ayrılıp katır üzerinde giderken Şems ansızın önüne çıkmış ve katırın gemini tutarak "Ey dünya ve mana nakitlerinin sarrafı!" Muhammed Hazretleri mi büyüktü yoksa Beyazıt-ı Bistami mi diye sormuş. Mevlana, Muhammed Mustafa bütün peygamberlerin ve velilerin başıdır diye cevap verince Şems, peki ama o, seni tesbih ederim Allah'ım, biz seni layıkıyla bilemedik dediği halde Beyazıt, benim şanım ne yücedir, ben sultanların sultanıyım diyor demiş. Bunun üzerine Mevlana, Beyazıt'ın susuzluğu az olduğu için bir yudum suyla kandı. İdrak bardağı hemen doluverdi. Halbuki Hazreti Muhammed'in susuzluğu arttıkça artıyordu. Onun göğsü Allah tarafından açılmıştı. Sürekli susuzluğunu dile getiriyor, her gün Allah'a daha çok yakın olmak istiyordu diye cevap vermiş. Şems bu cevabı duyunca kendinden geçmiş, bir müddet sonra birlikte yaya olarak medreseye gitmişlerdir. Olayı Eflaki'nin kaydettiği gibi anlatan Abdurrahman-ı Cami ayrıca şöyle bir rivayet aktarır. Mevlana havuz başında kitaplarını açmış çalışırken Şems gelerek bunlar nedir diye sormuş. Mevlana bunlar kıylu kaldir diye cevap verince senin bunlarla ne işin var diyerek kitapları havuza atmış. Ardından Mevlana'nın tepkisi üzerine onları tekrar toplamış. Suyun kitaplara zarar vermediğini gören Mevlana bu nasıl sırdır diye sorunca Şems bu zevktir, haldir. Seninse bundan haberin yoktur demiştir. Devlet Şah'ın tezkiresinde mücahede, riyazet, ilim tahsili ve tekrarından maksat nedir şeklindedir. Mevlana buna sünnet ve şeriat edeplerini bilmektir cevabını verince Şems bunların hepsi zahire müteallik'tir demiş. Mevlana'nın bunun üzerinde daha ne vardır şeklindeki sorusuna ilim odur ki insanı maluma ulaştırır diyerek Senai'nin cehalet seni senden almayan bir ilimden daha kıymetlidir anlamına gelen beytini okumuştur. Mevlana bundan çok etkilenmiş ve bu olayın ardından kitap mütalaa etmekten ve ders okutmaktan vazgeçip sürekli Şems'le birlikte olmuştur. Eflaki'nin çağdaşı Abdülkadir el-Kureyşi karşılaşmanın Mevlana'nın evinde gerçekleştiğini belirtir. Mevlana öğrencileriyle birlikte bir meseleyi müzakere ederken Şems içeriye girer ve yanlarına oturur. Bir müddet sonra kitapları işaret ederek Mevlana'ya bunlar nedir diye sorar. O da sen bunları bilmezsin diye cevap verir. Ardından kitapların arasında bir ateş belirir. Mevlana telaşlanarak bu ne haldir deyince Şems sen de bunu bilmezsin diyerek çıkıp gider. Öte yandan yukarıdaki kaynaklardan tamamen farklı olarak İbn Batuta'nın kaydettiği tasavvufi hiçbir incelik taşımayan olayın gerçek dışı olduğu söylenebilir. Eflaki'ye göre bu karşılaşma Mevlana'nın Şems'le ilk karşılaşması değildir. Daha önce tahsil için gittiği Şam'da dolaşırken Şems-i Tebrizi başında külahı ve keçeden siyah elbisesiyle Mevlana'nın yanına gelip elini öpmüş ve dünyanın sarrafı beni anla dedikten sonra kalabalığa karışıp gitmiştir. Eflaki bir başka yerde bu olayı Şems'le Mevlana'nın yerlerini değiştirerek anlatır. Mevlana, Şems-i Tebrizi ile karşılaştıktan sonra halkla tamamen alakasını kesmiş, medresedeki derslerini ve müridleri irşad işini bir yana bırakıp bütün zamanını Şems'le sohbet ederek geçirmeye başlamış, bu durum müritlerin şeyhlerini kendilerinden ayıran, kim olduğunu bilmedikleri Şems'e karşı kin beslemelerine sebep olmuştur. Mevlana'nın vaazlarından mahrum kalan halk arasında da çeşitli dedikoduların yayılması üzerine Şems'in ansızın şehri terk ettiği, Mevlana'yı çok üzen bu olayın ardından durumun daha da kötüleştiğini fark eden müritlerin Mevlana'dan özür diledikleri kaydedilmektedir. Bir müddet sonra gönderdiği mektuptan Şems'in Şam'da olduğunu öğrenen Mevlana, dönmesi için ona çok içli mektuplar yazar. Bu mektuplardan ilkinin tarihi 21 Şevval 643 olduğuna göre Şems Konya'da 16 ay kadar kalmıştır. Eflaki Mevlana'nın bu ayrılık sırasında matem tutanların giydiği hindibari denilen kumaştan bir fereci, önü açık hırka yaptırdığını, başına bal renginde yünden bir külah geçirip üzerine şekeraviz tarzında sarık sardığını ve öteden beri 4 haneli olan rebabı 6 haneli yaparak sema meclislerini başlattığını söyler. Sipehsalar onu sema yapmaya Şems'in teşvik ettiğini belirtmektedir. Sultan Veled daha sonra babasının kendini Şam'a gönderdiğini, ısrarlı davet karşısında Şems'in Konya'ya dönmeyi kabul ettiğini ve birlikte Konya'ya döndüklerini belirtir. Mevlana ile Şems arasındaki ilişkiyi Hazreti Musa Hızır ilişkisine benzeten Sultan Veled, Hazreti Musa'nın peygamber olmasına rağmen Hızır'ı araması gibi Mevlana'nın da zamanında ulaştığı makama ulaşmış, hiçbir kimse bulunmadığı halde Şems'i aradığını söyler. Mevlana ile Şems bu defa Mevlana'nın medresesindeki hücresinde 6 ay boyunca marifetullah'a dair sohbet ettiler. Yanlarına Sultan Veled ile Şeyh Selahaddin-i Zerkub'dan başkası giremiyordu. Bu arada Şems, Mevlana'nın evlatlığı Kimya Hatun'la evlendi. Müritler ve halk tekrar dedikodu yapmaya başlayınca Şems, Sultan Veled'e ilim ve irfanda eşi benzeri olmayan Mevlana'dan kendisini ayırmak istediklerini, bu defa ortadan kaybolduktan sonra kimsenin izini bulamayacağını söyledi ve bir gün ansızın kayıplara karıştı. Şems-i Tebrizi'nin bu ikinci kayboluşunun 645 yılında olduğu belirtilmektedir. Eflaki, Şems kaybolmadan önce kendisine suikast teşebbüsünde bulunulduğunu söyler. Şems, Mevlana ile sohbet ederken 7 kişilik bir grup hücrenin önüne geçmiş, içlerinden biri Şems'in dışarı çıkmasını istemiş, Şems de Mevlana'ya "Beni öldürmek için çağırıyorlar" deyip çıkmış. O anda Şems'e bir bıçak saplanmış, Şems şiddetli bir nara atıp kaybolmuş. Ardından da birkaç damla kandan başka bir şey görülmemiştir. Eflaki suikastçilerin içinde Mevlana'nın oğlu Alaaddin'in de olduğunu, bu sebeple diğerleri gibi onun da bir belaya uğrayıp öldüğünü ve Mevlana'nın oğlunun cenazesine katılmadığını belirtir. Sipehsalarsa Mevlana ve Şems'in Sultan Veled'e daha fazla ilgi göstermeleri sebebiyle Alaaddin'de kıskançlık başladığını, ayrıca Şems Kimya Hatun'la evlendiği sırada kış olduğu için Mevlana'nın kendilerine mutfağın sofasını tahsis ettiğini, Alaaddin babasının yanına geldiğinde buradan geçmek zorunda kaldığından dikkatli ve saygılı olması hususunda Şems'in onu uyardığını, bunu hazmedemeyip tepki gösteren Alaaddin'in durumu halka anlatmasının dedikoduların artmasına sebep olduğunu belirtmekle yetinmiştir. Eflaki Şems-i Tebrizi'yi hiçbir yerde bulamayan Mevlana'nın 40 gün sonra başına beyaz sarık yerine duman rengi bir sarık sardığını, Yemen ve Hint kumaşından bir fereci yaptırdığını, ömrünün sonuna kadar bu kıyafeti kullandığını söyler. Sultan Veled, Şems'in ikinci defa kaybolmasının ardından babasının aşkla şiirler söylemeye başladığını ve gece gündüz hiç ara vermeden sema yaptığını belirtmektedir. Mevlana bir müddet sonra Şems'i bulmak umuduyla Şam'a gitmiş, ancak bulamadan geri dönmüş, birkaç yıl sonra tekrar gitmiş, aylarca aradığı halde yine bulamamıştır. Bediüzzaman Füruzanfer'e göre Mevlana bu dönemde tam 4 defa Şam'a yolculuk yapmıştır. Eflaki onun 3. gidişi sırasında müritlerle ilgilenmesi için yerine Hüsamettin Çelebi'yi bıraktığını ve Şam'da yaklaşık 1 yıl kaldığını, Rum Sultanı başta olmak üzere ileri gelen alim ve yöneticilerin Anadolu'ya dönmesi için mektup yazmaları üzerine geri geldiğini kaydeder. Eflaki'nin aktardığı diğer rivayete göre Şems suikast sırasında öldürülüp cesedi bir kuyuya atılmıştır. Şems bir gece Sultan Veled'e rüyasında atıldığı kuyuyu bildirmiş, Sultan Veled müritleriyle onu kuyudan çıkarıp Mevlana'nın medresesine, medresenin mimarı Emir Bedrettin'in yanına defnetmiştir. Eflaki'nin kaydedip daha sonra caminin de zikrettiği diğer bir rivayete göre ise Şems'in kabri Bahaddin Veled'in yanındadır. Devletşah, Şems'i Mevlana'nın oğlu Alaaddin'in öldürdüğüne dair halk arasında bir söylentinin yayıldığını, ancak bunun kesinlikle doğru olmadığını ifade eder. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta kendi gök kubbemizde Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ni vefatının yıl dönümünde Şeb-i Arus'unda yad etmeye gayret gösteriyoruz. Haftaya Mevlana Celaleddin Rumi'nin eserlerini, düşüncesini ve hikayesini kaldığı yerden anlatmaya devam edeceğiz. Bu haftalık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yine Mevlana Celaleddin Rumi ile Hazreti Pir ile görüşmek üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.